şöyle, Said Nursi her suale cevap verilir, sual sorulmaz demiş midir? Bir insanın sorulan her suale cevap vermesi, bütün ilimleri bilmesi mümkün müdür?
Şimdi imkan diye sorulunca mümkün müdür? Şimdi üstadımızı dinleyelim arzu ederseniz. Diyor ki lemalarda, 12. lemada, imkanın çeşitleri vardır. İmkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi gibi. Bir mesele imkanı aklının dışında ise reddedilir. İmkanı örfi dairesinde değilse yani şey yapılmamışsa bu manada, bunun olması durumu da ya mucize ya keramet ediyoruz. 12. lema. Bak ne diyor? Örfen bir şey mümkün olmayıp ve ancak hukuk bulmuş ise keramet veya mucize kabul ediyor. Yani o manada üstadımızın söylediğini biz burada biraz da izah ediyoruz. Mesela 40 gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmet Bedevi'nin harikladığı halleri imkan örfü dairesindedir. İmkan örfü dairesindeyse ama herkes bunu yapamıyorsa ama mümkündür dense bu keramet olur. Harikulade bir hal olur. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri 40 günde bir yemek yiyor. Sen yapabilir misin? Ben yapabilir miyim? Yok, hayır. Ama yapanlar var. O zaman buna ne diyoruz? Harikulade bir hal diyoruz. Peygamber ise mucizedir. Evliya ise keramettir. Hem keramet olur hem harikulade bir adet de olabilir. Belli bir zaman dilimi içerisinde ve daha çok dini bilimlerden sorulan her soruya cevap vermişse bu durumda karşımıza iki ihtimal çıkar. Bu üstadımızın durumuna geldi şimdi ama örfü, bu örfen nazili meselesini istersen açalım. Üstadım diyor ki örfen nazili bulmazsa şuhud derecesinde bir bürhan-ı kat'i ile ancak kabul edilir. Şimdi dolayısıyla Bediüzzaman yaptığı şey her soruya cevap verme gibi bir durum ne dahilinde? İmkanı örfü dairesinde. Dolayısıyla 40 günde ben yemek yemesem dayanamam. Sizin gibi bir insan ya da şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların hemen hepsi öyle. Şeyh Ahmet Bedevi Hazretleri zamanındaki yaşayan insanların da çoğu hepsi öyle. Yani 40 gün yemek yemezse gider bu adam. Yani. Peki niye Şeyh Ahmet Bedevi Hazretleri bu manşet? İmkan örfidir. Bir insan kendisini terbiye ederse ya da maneviyatla şey yaparsa, ruh bedene garip gelirse adeta zikir onun için gıda olur. Bedenin şeyi ise, gıdası ise o manada ikinci plana düşmüş olur.
Cesetten sayılıp meleki bir vaziyet.
Vaziyete girebiliyor. Bu imkan örfi. Bunun için de harikulade bir haldir. Peki imkan örfi dairesinde bulunan bir durumun bir zat için geçerli olup olmadığını nasıl anlayabiliyoruz? Ne diyor? Şuhud derecesinde bir bürhan-ı kat'i lazım. Demek ki Bediüzzaman'ın hayatında böyle bir şeye vakıf olduğunu ya da sahip olduğunu birileri bize acaba anlatabiliyor mu yoksa sadece kendi kitabında mı umuyor? Sadece kendi kitabındaysa yine inanırız. Çünkü niye? Bediüzzaman baştan sona ne yapıyor? Bu manadaki elhamda sıddıkiyetini gösteriyor. Fakat başkaları da anlatmışsa ve buna şahit olan insanlar da hiç kimsenin yalan borcu yok. Adam kitabında diyor ki ben diyor böyle böyle gördüm. Birazdan birkaç örnek göreceğiz. Bu manadaki insanların da şeyi varsa, delili varsa, ifade varsa o zaman ne diyoruz? İmkan-ı örfi dairesinde olan böyle bir durum Bediüzzaman Hazretleri için demek ki mümkündür. Ve bunu da kat'i şuhud derecesinde bazı delillerinde ortaya koyabiliriz.
Keramet olarak.
Keramet olarak ya da ikram-ı ilahi olarak. Evet. Çünkü kendisi zaten diyor. Ben diyor bundan şu kadar yıl evvel muhakimat eserini yazdım. Muhakimat eseri reçetetül ulema diye geçer. Alimlere reçete. Ne demek? Alim olmuş, büyük bir manevi seviyeye, ilmi seviyeye gelmiş, tefsir yazabilecek bir duruma gelmiş, tefsir mukaddimesi olan muhakimatı okusun, öyle tefsir yazmaya başlasın diye. O niyetle yazılır bir eser. Yani tefsiri yazmanın kaide ve kurallarını, şartlarını veriyor bu zaman. Şu şartlara göre yazacaksın tefsirini diyor. Şimdi bunu yazan bir koca Bediüzzaman en sonunda ikinci maksat haşre işaret edecek iki ayet tefsir ve izah edecek diyor. Nahu Bismillahirrahmanirrahim deyip duruyor. Yani yazacağım diyor ama yazamıyor. Niye yazamıyor? Ya birileri kulağına üfürmeyince yazamaz ki. Olur mu? Dolayısıyla çoğu zatlar gelmiş matematikten soru sormuş. Taş bilinmeyenli denklemlerden sormuş. Niye? Çünkü zaten şu anda İstanbul'da, şu andaki bulunduğumuz ortamda birisi gelecek ki şu ilim, bu ilim kaydı yok. Her türlü soruya cevap verir. Dese, bazıları çözemediği sorudan cevabını öğrenmek niyetiyle, bazıları da böyle bir zata haddini bildirelim niyetiyle. Gelip ne yapacak? En zor soruları soracak. Sordukları vakitte eğer cevaplarını doğru alıyorlarsa ne diyecekler? Bu zat harikulade bir zat. Matematik, fizik, astronomi, kimya, din ilimler, fen ilimler hiçbir kayıt koymadan sorulara cevap veren bir zat. İşte Bediüzzaman'ın böyle bir ortamda, böyle bir perspektifte sorulara cevap verdiğini medrese alimleri, dersi am dediğimiz yani bütün bu manadaki derslere vakıf olup her derse girebilecek özellikte olan zatlar bunu anlatıyor. Alimler, ulema anlatıyor. Şeyhülislam'ın Bediüzzaman Sayın'ın onun verdiği bir fetvaya yanlıştır deyip de onu tasfiye etme durumuna varana kadar mesela. Oğlum şimdi bunlarla alakalı arzu edersen şey yapacağız. Mesela diyeyim ki burada kendisinin Emir Dağ'da iki mektubu var. 66. mektup ve 29. mektuplar var. Ben sadece kısa olanı okuyacağım. Şimdi anlaşıldı ki niye böyle bir harikulade hal verilmiş? Şimdi anlaşıldı ki o fevkalade muvaffakiyet ve benim de haddimden çok ziyade o hotfuruşluk aşağı ve manasız izhar-ı fazilet fazileti açığa vurma ise ileride Risale-i Nur'un İstanbulca ve ulemaca makbuliyetine ve ehemmiyetine zemin hazır edilmiş. Yani öyle bir zaman gelecek, öyle bir eser yazacağım ki birilerinin kalkıp da Bediüzzaman'a itiraz etmesine fırsat vermeyecek. Bütün öndeki kapıları sededecek şekilde bir mukaddimeyi Allah nasip ediyor. O zaman ki alimler diyorlar ki bu harikulade bir zattır. Şark uleması bu Bediüzzaman'dır demişler. Ne demek? Zamanımızın harikası manasında. Zamanımızın güzeli manasında. Ve bu ünvan onu 16 yaşında verilmiş. Dolayısıyla kaç yıl sonra İstanbul'a geliyor ve böyle bir münazaraya milleti davet ediyor. Gelin ama ben soru sormayacağım. Sorularınızı da burada hazırım diyor mesela. Olur mu?
İşte bu tabelayı asmadan, astıktan sonraki hayatına baktığımızda böyle bir şey bir daha vaki olmamış.
Evet.
Yani bir daha böyle bir davet yapmıyor.
Böyle bir davet de yapmıyor. Evet. Doğru.
Demek ki o davetin belli bir maksadı var.
Belli bir maksadı var. O da belli bir zamana mahsus.
Belli bir zamana mahsus.
Elhamdülillah. Şimdi müsaadenizle zaten 22. Ramada da buna bizzat kendisi değiniyor. Yani ulemayı bu manada münazaraya davet edip onların hepsinin sorularına doğru cevap veren bir zat manasında. Şimdi Abdülmecit Nursi abi hatıra defterine şunları yazmış. Hazreti Üstad Ferik Ahmet Paşa'nın evinde bir müddet kaldıktan sonra Şekerci Han'a gider. Orada ikamet etmeye başlar. Orada odasının kapısına şöyle bir ilan asar. Mektep, medrese mensuplarından ve feylesuflardan, dinsiz ve dindarlardan her kimin bir suali varsa hangi ilimden ve fenden olursa olsun benden sorabilir. Sizden sual, benden cevap. Fakat ben hiç kimseye sual sormam. Sizden sual, benden cevap.
Din kaydı da yok.
Yok, din kaydı da yok. Evet. Fen kaydı da yok. İlim kaydı da yok. Hangi ilimden olursa. Bu acip ilan üzerine Bediüzzaman İstanbul uleması ve talebelerin istila ve hücumuna uğradı. Fakat o sorudan hiçbir suali cevapsız bırakmadı. Günlerce, haftalarca başarıyla devam eden bu yüce imtihan neticesinde Bediüzzaman her suale cevap verdiği levhası astığına biz de şahit olan pek çok değerli ilim adamı var. Şimdi bunlardan bazen hatırlarına yer verelim diye. Bu manada Osmanlı araştırmaları hakkında geçen şeyler var, yazılar var. Hasan Fehmi Başoğlu. Bu kim? Cumhuriyet yıllarında Diyanet İşleri Müşavire Kurulu azalı yapmış. Diyor ki ben zamanı meşrutiyette, ikinci meşrutiyet, yani 1907-8'li yıllar, Fatih Medresesi'nde okurken Bediüzzaman adında bir gencin İstanbul'a gelip bir handa yerleştiğini ve hatta odasının kapısına burada her müşkil hallolur, her mesele cevap verilir fakat sual sorulmaz diye levha astığını işittim. Böyle bir iddia sahibinin ancak bir mecnun olabileceğini düşünüyorum. Başka bir şey yok. Ya büyük bir velidir, dayandığı bir şey var ya da mecnundur diyor yani. Bediüzzaman Hazretleri hakkında sitayişkâr tavsiyeler ve cemaatlerle ulema ve talebe gruplarının kendisini ziyaret ve hayranlıklarını işittikçe bende de bir ziyaret arzusu yandı ve kat'i karar verdim ki en güç ve en ince meselelerden sualler tertip edip sorayım. Ben de o zaman medresenin ileri gelenlerinden sayılıyordum. Nihayet bir gece ilahiyat ilimlerinden bahseden gayetlerim ve birkaç kitapta ifade edilebilen bazı mevzular seçerek sual halinde hazırladım. Bak, birkaç kitapta farklı müteferrik yerlerde anlatılmış, cevapları vermiş olan birkaç romanda soru yakaladım. Ertesi gün kendisi ziyaret etti. Aldığım cevaplar çok acayip ve harika olmuştu. Sanki o akşam beraber imişiz ve kitaba beraber bakıyormuşuz gibi suallerimin cevaplarını tam olarak verdi. Ben tamamen mutmain oldum ve yakinen anladım ki onun ilmi bizim gibi kesbi değil ve bilgidir. Yani Allah'ın vergisi olan diyor. Dolayısıyla imkan-ı örfi dairesinde mi? Evet. İmkan-ı örfi dairesinde ise o zaman buna ne yapıyoruz? Diyoruz ki tamam ama bu normal bir iş değildir. Olur mu? Bu ancak mucize ve keramet olabilir. Peygamber de buna mucize olarak bakmış ve göstermiştir. Evliyalar da bunu keramet, ilahi bir ikram olarak göstermişlerdir. Bu böyle. Şimdi bir de Dehri lakabıyla bilinen Hüseyin Kamil Dehri. Bunun hatıraları çok enteresan. Üstad'la alakalı. Diyor ki bu zat Bediüzzaman'a sorduğu suallerden tamamına istisnasız cevap almıştır. Münazara sonunda da ya şimdi Bediüzzaman'da bana bir sual sorsa ben ne yaparım diye telaş etmiş. Onun sual sormasına fırsat vermeden müsaade isteyerek oradan uzaklaşmak isterken Bediüzzaman kendisine hitaben şöyle demiştir. Kardeşim sen talebe misin yoksa hoca mısın? O korkmuş şimdi hocayım dese soru sorabilir. Dehri Efendi o telaş içerisinde efendim ben talebeyim demiş ve süratle oradan ayrılmıştır. Yani böyle bir saat bütün sorulara cevap veriyor. Acaba bana bir sual olsa ben halim niç olur? Bir de şahsede de çok güzel yani. Sen öğrenci misin? Hocam sorunu bileyim. Şimdi bu manada çok var tabii. Mesela Tabaslı Hasan Efendi'nin çok güzel hatıraları var. Eski temiz reislerinden Ali Himmet Berki de o günleri şöyle anlatıyor. Bundan onu okuyalım. Ben o yıllarda Medresetül Kuzat'ta talebeydim. Ali Himmet Berki. Talebe arkadaşlar arasında ileri bir derecemiz vardı. Bütün İstanbul'a Bediüzzaman ismi ve şöhreti yayılmıştı. Daha genç. Bütün ilim muhitlerinde herkes ondan bahsediyordu. Fahit'te bir handa misafir eden kalıyormuş. Herkesin her çeşit sualine cevap veriyormuş diye hakkında çok rivayetler duyuyordu. Talebe arkadaşlarla gidelim diye karar verdik. Bir grup arkadaşla bu meşhur zatı ziyaret ettik. O gün Fatih'te bir çayhanede olduğunu, sorulan suallere cevap verdiğini işittik. Hemen oraya gittik. Çok kalabalık bir meclisi ve sırtında çok garip bir elbisesi vardı. Bir hoca kisvesi, elbisesi yoktu. Şarkın mahalli kıyafetiyle oturuyordu. Hani niye şarkın elbisesiyle çağırıyordu? Onlar üstadımız şöyle çağırıyor. Nazar dikkati şarka çekmek. Çevirmek için. Yani şart şu anda ciddi manada ilimlerin öğretildiği bir yerdir ve buraya bir medrese lazım. Medrese-i Zehra namında değil mi? Talebenin kalbinin imanla, ilmi meselelerle, aklının da fenli meselelerle doyurulduğu ve milliyetçiliğe, ırkçılığa çare olacak, İttihad-ı İslam'a da çekirdek bir vesile olacak ezher sisteminde ama Asya'nın Afrika'dan büyüklüğü nispetinde de daha büyük bir medrese, daha büyük bir darülfünun açılması için nazar dikkati şarka çekmek manasında üstadımız elbisesini de özellikle şark elbisesiyle manada seçiyor ve öyle gidiyor.
Bir parantez açmak gerekirse, şimdi Üstad Hazretleri haşa ilmi gururundan, ilmi enaniyetinden kendini ön plana çıkarmasından böyle bir tabela asmış olsaydı elbisesi de ona muvaffak olarak tabii. İlmi bir kisip olması gerekiyor.
Aynen öyle.
Demek ki Hüseyin Hazretleri şark elbiselerini giyerek şarka da açıyor.
Nazar-ı Fakir.
Kendinden çok şark insanının o vaziyetine, oradaki o cahilliğin ortadan kalkmasına çalışıyor.
Şarkın mahalli kıyafetiyle oturuyordu. Biz yanına vardığımızda Bediüzzaman kendisine sorulan suallere cevap veriyordu. Etrafındaki ilim sahipleri, bak burası çok, bazıları cahiller çıkmışlar. Tebedüzzaman burada yanlış yapmıştır, şurada yanlış yapmıştır. Yani ilimlere genel manada, ondan sonra bütün etrafıyla, zamanı icadında katarak bakamayan bazı cahil insanlar bir cümleye taklıyor. Burada yanlış var, burada hata var, burada şu var, bu var diyor. Bak, etrafındaki ilim sahipleri derin bir sessizlik ve hayranlık içinde dinliyorlardı kendisini. Herkes verdiği cevaptan memnun ve tatmin oluyordu. Felsefecilerden sofistlerin iddia ve fikirlerine cevap veriyordu. Akli, mantıki delillerle onların görüşlerini ne yapıyordu? Çürütüyordu. Şimdi bütün bunlara baktığımız vakit Adem kardeş, üstadımızın bu manadaki şeylerini yani adeta ilmi kariyerini Cenab-ı Hak oradaki insanlara kabul ettiriyor. Bu bir ihzariye. Dediniz ya, yani bu belli bir zamana mahsus şeydi. Daha sonra belli bir zaman böyle bir ilanet yaptığı artık ondan sonra görülmez. O İstanbul ulemasının Van valisi Tahir Paşa'nın o büyük denizlerdeki büyük balıklara karşı koyabilecek misin ifadesini adeta orada ne yapıyor? İspat etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar küçük göllerde yüzüyordu. Ondan sonra o manadaki alimlerle münazara ediyordu. Sen git büyük denizlere, İstanbul gibi yerlere. Adeta bütün alim İslam'ın ilmi şeyi orada.
Merkezi.
İlmin merkezi hükmünde yani değil mi? Oraya gidecek ve o zamanki işte büyük alimler, ondan sonra ulemalar, hatta ehli fen olan zatlar İstanbul'da ne yapacak? Onun meclisinde bulunacak. Hepsi diyecek ki bu zat çok farklı bir isimdir. Niye? İleride çünkü bu büyük bir hizmet edecek. Büyük hizmetine bunlardan bir mani çıkmasın diye, bir itiraz çıkmasın diye Cenab-ı Hak kalplerini, ruhlarını hazırlıyor. Değil mi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız vakit bir de bir şey var çok enteresan. Üstad Selim Fatih Camisi'nin avlusunda gezerken bakıyor ki orada alimler oturmuşlar bir meselede münazara ediyorlar. Bunu da kim anlatıyor? Hasan Sarıkaya isminde birisi. Fatih Medresesi'nde bu manada yıllarca ilim şey yapmış. Ömer Nasuh'u bilmeyen üstad eseriyle ve bazı mühim zatlarla da bu manada ciddi manada temasları ve birlikleri olmuş bir zat. Hafız Hasan Sarıkaya. Bu zat diyor ki bir gün diyor, baktım diyor. Alimler oturmuşlar, büyük büyük alimler. Bir mesele hakkında münazara ediyor ama hiç bir ortak şeye giremiyorlar. Demek ki mesele de çok derin, çok mühim. Üstad Hazretleri geçmiş oradan, geçerken demiş ki ulemaya, nedir bu mevzu? Ben de bileyim. Bana da anlatır mısınız? Daha hiç kimse tanımıyoruz abi. Üzerindeki basit kıyafeti gören ulema, çoban efendi, senin aklın bu işlere ermez. Sen geç işine bak dedi. Bediüzzaman bu cevaba hiç aldırmadı. Mevzuyu ele alıp ayet ve hadislerle öyle güzel izah edip halletti ki herkesin ağzı hayretten açık kaldı. Bütün ulema o mesele hakkında tam bir kanaat sahibi oldular. Ayetleri o kadar güzel izah ediyordu ki sanki o ayet indiğinde, burası çok mühim, sanki o ayet indiğinde sebebi vakti nüzul, Bediüzzaman Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın yanı başındaydı. Bu izah üzerine alimler yaşta küçük, ilimde büyüksün, elini öperim dediler. Hakperest insandır. Bediüzzaman da lüzum yok deyip gayet mütevaziyane oradan ayrılıyor. Bunun gibi yüzlerce, binlerce hatıraları olan zatları dinleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Dolayısıyla Bediüzzaman seri bütün sorulara cevap vermiş mi? Böyle şey mümkün mü? Her cevap mümkün ama herkes için mümkün değil. İmkanı örfü dairesinde olmayan bir durum. Yani örfen herkesin yapabildiği bir şey değil. Madem böyle değil, yaptı mı birisi yaptı. O zaman buna ya keramet diyeceksin ya mucize diyeceksin. Mucize peygamberlere mahsus, keramet de alimlere, velilere mahsus. Cenab-ı Hak böyle bir zata da ileride yapacağı bütün hizmetlere, büyük hizmetlere, kalpleri ve ruhları hazırlamak için böyle bir ihsaniye neminden, böyle bir harikulade hali muhakkaten ona nasip ediyor.